Kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın, canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Temmuz 2022 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Geçtiğimiz hafta bayram haftasıydı. Ben bayramda çalıştım. Rusya Federasyonu'na gittim, Donbas'a gittim. Epey yorucu bir saha çalışması gerçekleştirdim. 2018'de ilk gitmiştim Donbas'a. Hem Rusya Federasyonu'nun Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri birlikleriyle yürüttüğü operasyonu izledim. Hem Ukrayna güçleriyle çatışmaların tezahürlerini yerinde gördüm. İnsanlarla konuşma fırsatı buldum. Benim için oldukça verimli geçti sahada olup bitenleri anlamak bakımından. Tabii dünya yerinde durmuyor. Bir haftadır bütün gündemde birikmiş durumda. Hem Ukrayna ile ilgili krizin dünya çapında yankıları var. Notları aktaracağım sizlere. Hem tabii Amerikan yönetimi bu krizin patlamasında Minsk anlaşmalarının uygulanmamasını sağlayarak çok büyük payı olmuştu ve daha sonra da Avrupa'yı da birleştirdi. Biden yönetimi dünyada Rusya'ya karşı bir hat kurmaya çalışıyor ama oldukça zorlanıyor. Bunun geçtiğimiz hafta Orta Doğu ayağında önemli bir ziyaret vardı. Joe Biden İsrail'e gitti. İsrail-Filistin meselesini gündemine almıştı. Ve tabii ki daha dikkat çekicisi Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine katıldı. Mesajlar verdi, Amerika'nın Orta Doğu'dan çekilip gitmeyeceğini söyledi. Suudi Veliaht Prensi'ne geçmişte parya dediği için Cemal Kaşıkçı cinayetine ötürü oldukça tartışmalar yarattı. Tabii işin asıl Rusya'yı ilgilendiren tarafı Suudi Arabistan önemli bir petrol üreticisi ve petrol arzının arttırılmasını talep ediyor. Amerikan yönetimi bu konuda çok da başarılı olmuş gibi gözükmüyor. Detayları, notları aktarmaya çalışacağım sizlere. Bugün program konuğum ikinci yarısında Eksen'in araştırmacı yazar Emir Aşnaz olacak. Avrupa'dan tabii notlar var. Avrupa'da da büyük sıkıntılar var. Öyle ki Rusya Federasyonu'na yönelik gıda alanında ve gübre alanında yaptırımları ve bankaları ilgilendiren konularda geri adım atmak zorunda kaldılar. Ekonomik durum parlak değil. Rusya'ya açılan ekonomik savaş bumerang gibi dönüp Batı'yı vuruyor ve bunun da jeopolitik yankıları var elbette. Yine Avrupa'dan notları da aktaracağım sizlere bugün, oldukça yüklü notlar. Türkiye ile ilgili tabii ki notlar var. Özellikle tahıl koridoru görüşmeleri İstanbul'da yapıldı geçtiğimiz hafta. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da, Vladimir Putin Tahran'da. İran, Türkiye, Rusya üçlü zirvesi Tahran'da gerçekleştiriliyor. Hatta eksenin süresi el vermeyecek ama ilk İran-Türkiye temasları vardı. İlk mesajlar geldi tabii. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bayramdan sonra yapılabileceği söylenen operasyonu, bu konuda Hamaney'den de uyarılar geldi yine. Bunları da aktaracağım. Avrupa Birliği'nin Azerbaycan doğalgazını alma çabaları, von der Leyen soluğu Bakü'de alıp Aliyev'le görüştü. Dertlerine deva olacak mı? Çok belli değil. Yani gıda, enerji, dünya hakikaten karmaşık durumda ve bir de tabii Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili şartlı Amerika'dan gelen şartlar geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince dünya gündemini toparlamaya çalışacağım sizin için ve güncellik bakımından öne çıkan tabii geçtiğimiz hafta aslında oldu ama Cuma'ya kadar da uzunca sürdü. Joe Biden tabii Amerika'nın Orta Doğu'daki etkisi bakımından bunun sonuçlarını kestirmek bakımından önemli bir ziyareti Emir Aşnaz'la dediğim gibi konuşacağız. Evet, başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Buradan bizi takip edebilirsiniz. Sputnik'in web sitesi üzerinden radyo bölümünü tıklarsanız kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz Türkiye'nin her yerinden. Yine cep telefonu uygulaması var. Aplikasyonu indirirseniz Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabımızın oradan da radyo Sputnik Radyo'yu bulursanız çok rahatlıkla Telegram üzerinden dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Evet, Ukrayna sahasından birkaç not öncelikle askeri operasyonu Rusya Federasyonu'nun Donetsk ve Lugansk halk birlikleriyle, halk cumhuriyetleri birlikleriyle devam ediyor. Donetsk'teyken ben en az 3 kişinin öldüğü bir saldırı Donetsk kent merkezinde gerçekleşti. Hakikaten Ukrayna tarafının fırlattığı rastgele askeri hedefler değil, sivil hedeflere fırlattığı roket atarların sonuçları, top atışlarının sonuçları, oradaki siviller bedelini ödüyorlar diyebilirim. Ben oradayken de böyle buna benzer bir saldırı gerçekleşti. Tabii bu ilerleyişini Rusya ve Donbas'taki müttefiklerinin ilerleyişlerini de engelliyor değil. Onu da belirtmek lazım. Ayrıca geçtiğimiz tabii Ukrayna'dan gelen haberler o kadar yine tıpkı Suriye'deki gibi o kadar eğri büğrü biçimde geliyor ki Mariupol orayı da ziyaret etme fırsatı buldum. Gezi sırasında uluslararası gazeteciler grubu vardı. Batılı gazetecilerin de aralarında bulundu. Geçtiğimiz Mart ayında Mariupol'de drama tiyatrosunu Rusya bombaladı diye haberler çıkmıştı. 300 kişi öldü diye araştırmalar yapılmış. Orada 300 kişi falan yok. 14 kişinin kalıntıları bulunmuş. Yani haberler öyle ortaya saçılıyor. Sonra bu konuda OSKE'nin de AGİT'in de açıklamaları oldu ama böyle olabilir aslında ama kanıt da yok diye. Yani kanıtsız sallanıyor. Sonra bir şeyler ortaya çıkınca da geçiştiriliyor. Bu yeni bir taktik değil. Aslında bildiğimiz bir şey. Mariupol'den de böyle bilgiler var. Yıkım büyük Mariupol'de hakikaten. Ukrayna ordusu direniş hattı kurduğu her yerde çok büyük yıkım olduğunu gözlerinizde görüyorsunuz zaten. Ukrayna ordusu ve neonazi birliklerin kalıntılarını görüyorsunuz. İnsanlarla konuştuğunuzda anlatıyorlar size kimin ne yaptığını. Gerçekten önemli bir tanıklık oldu benim açımdan. Geçtiğimiz hafta Sergey Shoigu ikinci kez Haziran'da gitmişti. Operasyon bölgesini Rusya Savunma Bakanı ziyaret etti. Özellikle de tarlaları hedef alıyorlar. Hatta hakikaten çok acayip ama Andriy Yermak kendi hesabından da paylaşmış. Ukrayna ordusu çok namlulu roket atarları tarlanın, tahıl tarlasının ortasına kuruyor. Oradan Rusya ordusuna ya da artık nereye bilmiyoruz atış yapıyor. Arkadan alevler çıkıyor ve tahıl tarlası yanıyor. Ve bunu da bakın nasıl vuruyoruz diye enteresan bir zeka, doğrusunu söylemek gerekirse. Donbas'ta konuşulanlar bunlar. Sivil yerleşimlerin vurulması, tarlaların, siloların vurulması, yakılması konuşuluyor. Türkiye ile ilgili kısmını birazdan aktaracağım. İşte Shoigu bunu engellemek için bu atışları yapan silahların vurulması talimatı vermiş. Bir de tabii Ukrayna'nın batısında 3 çocuk 20 can kaybına yol açan Rusya Federasyonu'nun Vinnytsia kentine saldırısı var. Küçük bir çocuğun cenazesi vesilesiyle sosyal medyadan herkes gördü ve gerçekten çok üzücü elbette. Rusya Federasyonu bu konuda açıklama yapmış. Vinnytsia'da subay evinin hedeflendiğini, ölenlerin de arasında Ukrayna ordu güçlerinden askerlerin olduğunu dile getiriyorlar. Subay evinin yakınında maalesef siviller de bu yüzden hayatını kaybetmiş durumda ama doğrudan sivillerin Donetsk'te olduğu gibi hedef alınma durumunun olmadığını dile getiriyorlar. Ukraynalılar Amerika'dan 300 kilometre menzilli füzeler almayı düşünüyorlar, istiyorlar, arzu ediyorlar ki Rusya topraklarını doğrudan vurabilecek hale gelsinler. Bir de Savunma Bakanlığı'ndan Kırım'ı vurabiliriz tehdidi geldi, daha önce de dile getirmişlerdi. Tabii Rusya tarafından böyle bir şey olursa kıyamet günü Ukrayna'yı bekler yanıtı geldi. Kaliningrad'da bir provokasyon vardı. Rusya topraklarına ulaşımının engellenmesi şeklinde Avrupa Konseyi Almanya duruma el atıp %80 oranında transit geçişler malların, bunlar sağlama alınmış yaptırım konusu olan malzemelerin getirilmemesinden bahsediliyor. Tümüyle çözülmüş de değil ama büyük ölçüde halledilmiş gözüküyor. Şimdi Ukrayna açısından dikkat çekici gelişmeler, Başsavcı ve Güvenlik Servisi SBU'nun yetkilileri, başkanı dahil olmak üzere bölge yetkililerini topyekun Zelenski görevden aldı. Geçtiğimiz hafta Başsavcı Irina Venediktova ve SBU'nun başkanı Ivan Bakanov, Ukrayna yönetimi içerisinde neler oluyor sorularını sordurtan gelişmeler. Çünkü vatana ihanetle ilgili bağlantılı bir durum var diye de Zelenski açıklama yaptı. Rusya ile bir takım temasları mı kastediyor diye herkes bu şekilde soruyor. Zelenski'nin eşi de Amerikan Kongresi'ne hitap edecekmiş, yarın hitap edecekmiş bu arada. Bir küçük çaplı diplomatik kriz Ukrayna ile Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında patlak verdi. Çünkü Koreliler Donetsk ve Lugansk'ta 2014'ten beri Kiev yönetimindeki darbeyi tanımayan yapıları resmen tanıdıklarını duyurdular. Ukrayna'da onlarla ilişkisini kesti. Daha önce Suriye ile ilgili de böyle bir açıklama olmuştu ama zaten Kırım yüzünden Ukrayna ilişkisini kestiği için acaba Ukrayna devletinin hafızası mı yok, hatırlamıyor mu diye insanlar sorular yöneltmişlerdi. Bir de tuhaf bir olay, Yunanistan'da bir Kavala yakınlarında bir kargo uçağı Ukraynalı bir firmaya ait olduğu söyleniyor. 8 kişi hayatını yitirdi. Bangladeş'e silah taşıyorlarmış. Sırf silahlarını Ukrayna uçağıyla Bangladeş'e taşıyan, gerçekten dünya karmaşık bir yer. Evet, Sırbistan lideri Vučić'e Ukraynalı milletvekillerinin savurduğu tehditler Rusya'ya kaç diye, adam da evet, internet hattımızda kopuk oldu, kusurumuza bakmayın. Avrupa Birliği Ukrayna'ya 500 milyon euroluk 5. askeri yardımı onayladı. Bazı silah tedarikçisi ülkeler soluğu Kiev'de almış durumdalar. Silah kalmadığı söyleniyor. Kendilerinde de kaldı mı o da belli değil. İtalya'da geçen hafta hükümet krizi patlak verdi. Mario Draghi'nin istifası, Cumhurbaşkanı'nın kabul etmemesi, koalisyon ortaklarında Ukrayna Savaşı verilen destek yüzünden ve bunun ekonomik sonuçları yüzünden yaşanan sıkıntılar tabii ki. Dışişleri Bakanı İtalya'nın Di Maio demiş ki bundan böyle Ukrayna'ya silah gönderebileceğimizden şüpheliyim. Böyle bir durum. İsviçre'de NATO'nun talebine rağmen yaralı Ukrayna askerlerini almayı reddetti. Bu tarafsız konumumuzu zedeler tutumu aldı. Macron'un açıklamaları vardı. Bir yandan Ukrayna'ya desteklerini yineledi Fransa Cumhurbaşkanı. Diğer yandan da dünya savaşı çıksın istemiyoruz ama tabii ki enerji bakımından da krizi yaşıyoruz vurgusu yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da Frankfurter Allgemeine gazetesinde enteresan bir makalesi çıktı. Gerçekten ben Rusya'dayken görmüştüm bunu. Diyor ki burada enerjiyi silah olarak, Avrupa Birliği hiç öyle enerjiyi silah olarak kullanmaz biliyorsunuz, yaptırımlar falan bunlar silah değil yani, normal Avrupa Birliği her istediği ülkeye her istediği şekilde yaptırımı uygulayabilir. Hatta Avrupalılar bunu iyilik için yaparlar. Halkların iyiliği için o halklara yaptırım, o ülkelere yaptırım uyguluyorlar biliyorsunuz. Gerçekten müthiş bir kibirle yazılmış bir makale. Sovyetler Birliği bile Soğuk Savaş'ta bize bunu yapmadı, enerjiyi silah olarak kullanmadı. Yani biz kullanırız her zaman ama onlar nasıl kullanıyorlar gibisinden güzelce yazmış. Enerji tasarrufu yapmamız lazım demiş Almanlara yazıda, Alman halkına. 2008'de Gürcistan'ın işgali, 2014'te Kırım'ın ilhakı ve şimdi Doğu Ukrayna'ya yapılan saldırı diye sıralamış. Hiç NATO müdahaleleri, ABD işgalleri filan, ilk defa oluyor dünyada böyle şeyler. Olur mu hiç filan. Enteresan, hafızası çok ilginç. 2008'deki Gürcistan'ı da hatırlatalım. Sovyetler Birliği'nin çözülmesi sonrasında donmuş çatışma bölgesi. Yani Güney Ossetya, Abazya, Gürcistan özel konumları olduğu için Sovyetler Birliği içerisinde kabullenmemişlerdi zaten Gürcistan'ın parçası olmayı. Gürcistan saldırıda bulununca Rusya Federasyonu müdahale etmiş ve sonra da Gürcistan'da kalmayıp çıkmıştı. Bunu bir işgal olarak nitelendirmiş Almanya lideri. Tabii buradan Putin'in bundan kurtulmasına izin vermemeliyiz gibi Sosyal Demokrat lideri Şansölye'nin açıklamaları var. Üye devletler arasında ayrılıklar var diyor, bizi zayıflatıyor diyor. Daha enteresanı, Avrupa Birliği emperyalizm ve otokrasinin yaşayan antitezidir iddiasında bulunması. Peki o zaman 30 yıldır açılan emperyalist savaşlar ve o savaşlarda rol oynayan Avrupa Birliği ülkelerini nereye koyacağız diye kendisine tabii sormak gerekiyor. Yugoslavya neden parçalandı? Güney Slavların ülkesi nasıl oldu da mezhep ayrımlarıyla birbirinin gırtlağına sarıldı. Bunlar böyle hop diye oluveriyor mu, yoksa birileri bunu kolaylaştırıyor mu diye de sormak gerekiyor, ya da hangi hedeflerle diye. Tabii bunlar tartışılmıyor Olaf Scholz'un makalesinde. Evet, Rusya Ukrayna'daki özel askeri operasyonun bütün hedeflere ulaşıldığında sona ereceğini tekrarladı. Sergey Lavrov'un dün açıklamaları vardı. Daha doğrusu yazısı, İzvestiya'da makale kaleme almış. Genel durumu söylüyor. NATO'nun bizzat Ukrayna'nın savaş gücü olarak NATO'nun arkasında olduğunu söylüyor. Onlar yönetiyor olabilirler vurgusu yapmış. Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin görevlerini yerine getirdiklerini söylemiş. Rusya'yı şeytanlaştıracak kanlı provokasyonları kaçırmadıklarını belirtirken Nisan'da Buça'daki olayı, yani aslında oradaki Rus nüfusun Rusya'yı desteklemesi yüzünden katledilmesini Ukrayna ordusu tarafından ve bunun dünyaya Rusya katliamıymış gibi sunulmasını anmış. Batı medyasında propagandist premier sahnelendi demiş. Söylenecek bir şey olmadığı için üzerine örtbas ediyorlar. Bu da zaten her zamanki taktik demiş. Zaten onların algoritması yalan haber uydurmak, nüfusun alternatif bilgi ve değerlendirmelere erişimini engellemek, yalan bilgiyi evrensel bir felaket gibi sunmak, sonra gerçek ortaya çıktığında da ya görmezden gelmek ya da geçiştirmek son haber sayfalarında şeklinde. Ukrayna krizi senaryoya göre büyük bir oyuna benziyor vurgusu yapmış. Pek çok mesaj var Sergey Lavrov'un yazdığı makalede. Ama Rusya operasyonu kararlı bir biçimde Rus nüfus ve Rusça nüfusun yaşadığı, Ukrayna'nın yaklaşık %30'unu oluşturan bir nüfus bu, güneydoğu bölgelerde operasyonun devam edeceğini dile getiriyorlar. Tabii ki aynı zamanda geçen haftaya enteresan başka şeyler de damgasını vurdu. Bunlardan birisi eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın CNN'de aslında Amerika'da 6 Ocak'ta Trump'ın görevi devretmek istemediği 2021'de bir darbe girişimi yapıldığı olmadığı tartışması. Yani Trump öyle düşünmez, böyle darbe girişimi falan yoktu aslında 6 Ocak'ta demeye çalışırken sunucuyla tartışmaya tutuşuyor John Bolton, eski ulusal güvenlik danışmanı, ve sonunda o kadar da zeki değil demeye de getiriyor aslında. Sunucu da darbe yapmak için zeki olmaya gerek yok ki deyince John Bolton, burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum demiş. Yani ne güzel cici başka ülkelerde darbe planladıklarını bizzat kendisi dile getirmiş olmuş. Tabii öyle olunca Rusya'nın BM daimi temsilcisi Polyanski de Amerika'ya 2014'te Ukrayna'da Kiev'de seçilmiş devlet başkanını deviren Amerikan darbesini açıkça kabul etmesi talebinde bulunmuş efendim. Evet, şimdi Çin aynı zamanda Avrupa Birliği ile ilgili, ABD ve Avrupa Birliği ile ilgili çeşitli değerlendirmeler geçtiğimiz hafta yer aldı ama dikkat çekici olan Dışişleri Bakanlık sözcülerinin sosyal medyadaki etkinlikleriydi. Li Jian Zhao Twitter hesabından Amerika'nın Vietnam, Yugoslavya, Afganistan, Irak operasyonlarının yol açtığı sayısız ölüm ve acıdan bahsedip bir de bunların rakamlarına yer vermiş. Geçtiğimiz hafta aynı zamanda tabii Tayvan meselesi de kızışıyor. Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanı Amerika'nın Tayvan'a tekrar gidecekmiş Ağustos ayında. Çin açıkça gelmesin sakın diye şimdiden tavır almış durumda. Amerikan dışişleri de Çin eğer Rusya'ya yardım ederse çok ağır bedeller ödeyecek gibi bir açıklama yaptı. Ama Çinlilerin tutumu Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ağzından Ukrayna konusunda kayıtsız seyirci kalmayacağız diyor. Tabii Çin'in halkın günlüğü gazetesi 7 büyük günahı NATO'nun diye de böyle makaleler kaleme alıyor. Çin'de aktif tavrını ortaya koyuyor gibi gözüküyor. Evet, şimdi tabii geçtiğimiz hafta Joe Biden'ın Orta Doğu turu, İsrail'e gitti. İsrail'le ne kadar yakın bir isim olduğunu, Amerikalı siyasetçi olduğunu vurgulayan açıklamalar Roman Isaac Herzog tarafından karşılandı. Gerçi birkaç gafa da imza atmış kendisi. Elinin havada kalması, nereye geçeyim gibi sorması yaşından ötürü, ama tabii İsrail'e tam desteğini sunarken bir yandan da iki devletli çözüm, Filistinlilerle de bu sorunu çözmek lazım vurguları yaptı Joe Biden. İran dosyası önemliydi İsrail ziyareti sırasında. Biraz daha böyle İsrail'den farklı bir biçimde İsrail'i savunacağız, nükleer güç olmasına izin vermeyeceğiz İran'ın, ama yani öyle pat diye de saldırmayacağız, son çare İran'a karşı güç kullanmak gibi böyle vurgular. Bütün bunları yaptıktan sonra bir de Batı Şeria'ya geçti Joe Biden. Filistinli gazeteci Şirin Akile İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürülmüştü. Gazeteciler kendisiyle basın toplantısında bir sandalye onun için boş bıraktılar. Bu konuya çok da ilgi göstermemiş gibi bir görüntü çizdi Joe Biden. Ama tabii Filistinliler de söz konusu olduğu için iki halk için iki devlet tezini tekrarladı. Asıl kritik nokta, birazdan Emir Aşnaz'la konuşacağız, Suudi Arabistan ziyareti. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman için parya demişti kampanyasında seçilmeden öncesinde ve bir şekilde aslında veliahttan Amerikan yönetiminin kurtulacağı söylemleri almış başını gitmişti. Ama bu krizde Ukrayna üzerinden önce Minsk anlaşmalarını BM onaylı olmasına rağmen uygulatmayarak, ardından Rusya Federasyonu'nun operasyonu tetikleyecek politikalar izleyerek, ardından Avrupa'yı birleştirip ekonomik yaptırım savaşı açarak ve ayrıca silahla Rusya'yla vekalet savaşı yürüterek bu işleri açtıktan sonra tabii enerji krizi çok önemli. Suudi Arabistan önemli bir enerji üreticisi ve arzı arttırması istiyor Amerikan yönetimi. Fakat bir yandan da Kaşıkçı cinayeti yüzünden papaz olmuşluk var. Hakikaten çok zorlu bir denklemdi Joe Biden için. Dedi ki ben kendisiyle görüşmem de Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu söyledim dedi. Ama Suudiler öyle demiyorlar. Acaba hangisi doğru söylüyor bilmiyorum. İkisi de çok güvenilmez geliyor doğrusu bana. Daha önemlisi tabii hiçbir biçimde bir sonuç elde edilememiş görüntüsü çizilmesi. Videoları da var. Muhammed Bin Salman OPEC artı anlaşması, Rusya ile yapılan anlaşma, arzın dengelenmesiyle ilgili bundan çok vazgeçmeyeceklerini açıkça dile getirdi. Dolayısıyla Kaşıkçı konusunda bir yumuşaklık sergilemişse de, eğer doğruysa da sert davrandıysa da Joe Biden, çok da bir işe yaramış gibi gözükmüyor. Hatta Prens tabii Irak'taki, Amerika'nın Ebu Ghraib'deki işkencelerini, Irak işgalinde falan anımsatmış. Biraz dünyanın süper gücü olarak çok nahoş manzaralar oluşturmuş durumda Joe Biden için. Çıkan nedir? Bir takım mutabakatlar Amerika ile Suudi Arabistan arasında. Bir de sivil, tüm sivil uçuşları açma kararı. Bu İsrail'i de kapsıyor. O açıdan önemli. Çünkü Amerikan yönetimi Abraham anlaşmalarından sonra İsrail'in Araplarla normalleşmeleri, ki bunun mimarı da Biden değil, Trump zaten, onu devam ettiriyor Biden. Şimdi Suudi Arabistan'la normalleşmeyi sağlayamadılar ama bu bir adım olarak görülüyor. Tüm sivil uçuşlara açılması. Ama hakikaten diğer konularda Rusya meselesinde çok da bir şey elde etmiş gözükmüyor. Suudi Arabistan'ın Rusya'dan mazot ithalatı, elektrik üretiminde kullanıyorlarmış bunu. İkiye katlanmış geçtiğimiz yıla göre efendim. Diyeceksiniz neden alıyor? Ben de çözemedim. Suudi Arabistan önemli bir petrol üreticisi ama bu mazotu alıp elektrikte herhalde kullanmak ekonomik olarak kendileri için daha hayırlı oluyor. Bunun dışında bir de bir Arap NATO'sundan bahsediliyordu. Bu konuda da pek bir sonuç elde edilmediği anlaşılıyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan böyle bir şey yok diye açıklama yaptı. İsrail ile savunma ittifakı hava savunması İran'a karşı kurulmasından bahsediyordu. Çok enteresan bir biçimde bunu reddetti. Tam tersine İran'la diplomatik görüşmeler henüz bir şey çıkmadı ama hani bunu istiyoruz gibi vurgular yaptı. Gerçekten çok çarpıcı olduğunu belirtmek gerekiyor. Biden ise Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz dedi. Ki tabii Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine de katıldı. Bu konuda işte Abdülfettah Sisi, Mısır liderinin de bu zirve konuşmasında önemli mesajları var aslında. Arap devletlerinin bazı güçler Arap devletlerinin iç işlerine müdahale ediyorlar dedi. Bundan yakındı, bu da dikkat çekiciydi. Temaslar vesaire derken böyle bir görüntü çıktı. Emir Aşnaz'a değerlendirmelerini birazdan soracağım. Ne buldu Biden? Nasıl bir Orta Doğu buldu? Kendi uyguladıkları politikalar aslında nüfuzlarının bir şekilde azalmasına mı yol açıyor? Gerçekten sorularını soracağım. Bugün de üçlü zirve var Tahran'da. İkili zirveler ve üçlü zirve diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti. İbrahim Reisi tarafından Sadabat Sarayı'nda törenle karşılandı. Ortak basın toplantısı yaptılar. Özellikle 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi pandemi yüzünden tutturulamadı. Tabii 7,5'ta kalmış ama uğraşacağız diyor. Aynı zamanda terörle mücadele reisi de aynı şekilde Hamaney ile görüşmesi var Erdoğan'ın. Hamaney'in 40 dakika süren bu görüşmede Erdoğan'a verdiği mesaj şöyle geldi haber bültenlerinden. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çok önemlidir ve Suriye'nin kuzeyine yapılacak her türlü askeri saldırı Türkiye, Suriye ve tüm bölgenin aleyhine olacakken teröristlerin lehine olacaktır demiş. Aynı zamanda tabii Amerika'nın varlığının yarattığı tehditlere de Hamaney dikkat çekmiş. Tabii Filistin-İsrail meselesi dahil. Bu akşam da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat Tahran'a gidecekmiş. Çok dikkat çekici gelişmeler bu manada. Putin de ulaştı. Henüz üçlü Astana zirvesi başlamadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana formatının canlandırılmasından bahsediyor. Tabii Astana formatı aslında Türkiye'nin İdlib bölgesinde özellikle teröristlerin temizlenmesi yükümlülüğü altına sokan Soçi bildirileriyle birlikte ele alındığında Türkiye'nin de güvenlik kaygılarını vurgulayan metinler ortaya çıkmasını sağlamıştı ama son dönemde uygulanmadığı da için bu Soçi bildirileri Astana formatı zaten ölü değerlendirmeleri yapılıyor. İşte Cumhurbaşkanı bunun canlandırılmasından bahsetti. Demek ki o da çok bu süreci çok bu süreçten memnun gözükmüyor ki böyle bir vurgu yaptı. Bakalım Suriye konusunda ne çıkacak? Yarın bakacağız detaylar geldiği zaman. Bir Rus heyetinin aynı zamanda Suriye'deki Rus birliklerinin komutanının da Kamışlı Havaalanı'na ulaştığı Suriye hükümetiyle Suriye Demokratik Güçler arasında bir hani Türkiye harekat düzenlenecek denildiği için bir takım temaslar yürüttüğü anlaşılıyor. Bunu da belirtelim. İran'ın bu arada ulusal şirketi Rus şirketi Gazprom ile 40 milyar dolarlık bir stratejik işbirliği anlaşması imzalamış durumda. Önemli bu çünkü petrol endüstrisi tarihinde çok büyük sıkıntı tabii ki son dönemde yaptırımlar yüzünden hiçbir zaman teknoloji yenilenemediği için büyük sıkıntılar olduğu söylenirken bu tarihe bakıldığı zaman bunun yenilenmesi için petrol tesislerinin yenilenmesi için önemli bir anlaşma olduğu söyleniyor. Hem sahalar geliştirecek hem boru hatları, doğal gaz boru hatları deniliyor. Gerçekleşirse tabii dikkat çekici 40 milyar dolarlık bir anlaşma. Evet şimdi böyle bir çerçeve var ortada. Avrupa'ya bakalım biraz da. Stoltenberg geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu'nda konuşmalar yaptı. NATO ile işbirliğini arttıracak. Bugünlerde bir ortak belge de yayınlayacaklarmış. Genel olarak Finlandiya, İsveç'in üyeliğini çabuk onaylayın. Hani birliğimizi pekiştirelim vurgusu. Ayrıca bu uzun bir çatışma bedelleri var. Yani Ukrayna yüzünden halkımız sefil olacak. Ne yapalım gibisinden açıklamalar yaptı. Almanya'da sol partili Die Linke'den Sevim Dağdelen bu süreci en iyi okuyan isimlerden biri gibi gözüküyor kendisi. NATO'nun fesine Avrupa'nın hazırlanması gerektiği şimdi ütopik gibi gözükebilir ama gelişmeler oraya götürebilir. Avrupa Birliği ile ABD'nin çıkarları birbirine aslında zıt. Bu krizde Avrupa zarar görürken ABD'ye pek de bir şey olmadı. Tabii enflasyon oranları çok yüksek ama asıl sıkıntıyı Avrupalılar çekiyor, onu da belirtmek gerekiyor. Britanya'da yeni liderlik kapışması başladı. Boris Johnson'ın skandalların ardından nihayet istifasıyla adaylar birbirleriyle kanlı bıçaklı hale geliyorlar giderek, ama enteresan resimler oluşuyor tabii ki. Maliye Bakanı, eski Maliye Bakanı diyelim, istifa etmişti. Sunak tabii öne çıkan bir aday. Onun hakkında da bir sürü yolsuzluk skandalı, vergiden kaçırma falan, o kadar çok şey var ki. Herkes İngiliz siyasetine çok imrenerek bakıyor ama biraz kazıdığınız zaman o kadar zengin, neler neler çıkıyor. Tabii Liz Truss Dışişleri Bakanı, Britanya'nın Britanyalılar açısından çok utanç verici tabii. Hiç bu kadar kara cahil bir Dışişleri Bakanı oldu mu bilmiyorum. Boris Johnson her şeye rağmen tırnak içerisinde bir entelektüelliği olan bir adamdı. Ama Liz Truss biliyorsunuz Baltık Denizi'yle Karadeniz arasında farkı bile bilmeyen, Rostov nerede onu da bilmeyen, haritadan habersiz bir Dışişleri Bakanı'ydı. Bu krizde görmüştük. Liz Truss da aday. Ben eyvah demiş diye aktarmıştım size olabilir diye. Ve The Times gazetesine göre Liz Truss daha seçilmeden, eğer seçilirse tabii, Türkiye ile potansiyel kriz yaratacak laflar etmiş ve Ruanda'ya yaklaşık 10 bin sığınmacıyı Ruanda'ya sepetleme anlaşması yapmıştı Britanya. Hatta sözleşmelere imza attı, sözleşmelere aykırı biçimde. Ya onların bir kısmını da Türkiye'ye göndeririz demiş rivayete göre. Herhalde bir gerçekliği olsa gerek ki Türk Dışişleri'nden açıklama geldi. Tepki göstermiş Tanju Bilgiç, Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi. Biz kimsenin sığınmacı kampı ya da sınır muhafızı değiliz diye açıklamaları var. Evet, şimdi ekonomik açıdan durum parlak değil. Vaktim de azaldı. Kaç dakikam kaldı? Norveç Dış Enerji Bakanı, kuzey yakın bir hattı arıza meydana gelmişti. Türbin takılması lazım, Rusya'ya götürülmesi lazım. Yaptırımlar var, götüremiyorlar ama gaz akmıyor. Almanya zorda. Hatta yani ard arda 3 katına çıkabilir doğal gaz fiyatları. Alman İşverenler Sendikası diyor ki hiç görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalacağız. Bazı malların üretimi duracak tümüyle. Gerçekten çok acayip. Kanada'da bunun onarımı söz konusu olmuştu. Siemens gerçi onarımları durdurmuştu yaptırımlardan ötürü ama mecbur kaldılar ve uçakla bu gaz türbinini Almanya'ya göndermişler. Finlandiya üzerinden Rusya'ya gidecek ve onarılacak. Ondan sonra bakalım gaz akışı başlayacak mı? Başlamazsa Almanya'nın durumu hiç parlak olacak gibi durmuyor efendim. Ama görüyorsunuz Scholz böyle emperyalizm üzerine ahkam kesen tuhaf tuhaf yazılar yazabiliyor. Ülkesinin içinde bulunduğu durumla bağlantısız bir biçimde. Fransa'da enflasyon %6,5'a çıkmış. Daha görece düşüktü. 5,9'lardaydı, 7'lerdeydi. Onlarda da yükselmiş vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile gübre, gıda ve ilaçlarla ilgili işlemlere, bankacılık işlemlerine izin vermek zorunda kalmış. Mecbur kaldılar, yapacak bir şey yok. Hakikaten onu belirtmek gerekiyor. Ve şimdi yeniden doğalgaz, bir yandan doğalgaz talebini kısıtlayalım derken diğer yandan işte Borel gibi isimler, sabır lazım Rusya'ya yaptırımlar için. Tıpkı bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi sabredin diyor Avrupalılar. Aslında ne kadar monte ediyor hemen Türkiye'nin söylemlerini Avrupalılarda ve Batılılarda görüyoruz. Eleştiriyorlardı kendileri. Şimdi faiz oranlarını arttıracaklar ve Rusya'ya yeni 7. yaptırım paketinde öyle çok da ileri gidemeyecekler gibi gözüküyor. Özellikle tahıl alanında, gıda ticaretinde bunu kolaylaştırmak için Rus bankalarına yönelik yaptırımları hafifletecekler. Reuters'ın bu konudaki planı gören haberinden yola çıkarak söylüyorum sizlere. Evet, böyle bir resim var ortada. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aşnaz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum Emir Bey. Katıldığınız evet. için eksene. Ben bir haftayı özetlemeye çalıştım. Ben de Rusya sahasındaydım. Donbas'a gitmiştim. Ancak dünya evet, gündemini. Oldukça da dikkat çekici gelişmeler geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Şimdi Ukrayna Savaşı, bunun yankıları, Amerikan yönetiminin Batı dünyasına öncülük etme girişimleri, oralardaki sıkıntılar derken Orta Doğu resmi açısından belki dikkat çekiciydi geçtiğimiz hafta. Joe Biden İsrail, Filistin'e gitti. Oradan Suudi Arabistan'a geçti. Cidde'de Körfez İşbirliği Konseyi derken Amerikalılar tabii bir bu Ukrayna krizini çıkarttık, patlattıklarından beri hakikaten tuhaf bir görünüm vermeye başladılar. Orta Doğu'da da bunun yankılarını gördük gibime geldi benim. Şunu sorarak başlayayım. Yani İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bakımından çok yeni bir şey herhalde yoktu. Ama en azından onu da sorayım. Yani Biden'ın genel olarak Orta Doğu sorunları bakımından İran olsun, işte Filistin meselesi olsun, duruşunda bir değişiklik gördünüz mü siz? Vermek istediği resim çok genel geçer bir resim mi oldu? Nasıl anlamak lazım o İsrail ayağındaki tutumunu?
Peki o zaman yani İsrail Filistin ayağıyla başlayalım istersen.
Evet, ve İran'da tabii ki.
Tabii ki ve İran'la. Aslında belki ama yine de şunu söylemek zorundayız. Aslında bunu tarihi bir şey içerisinde oturttuğumuz zaman diğer ABD başkanlarının da bölgeye yönelik ziyaretleriyle kıyasladığımız zaman bir defa bu gezinin bir özelliği şu. Bu Biden'ın istemeden ayak direyerek ve bugüne kadar erteleyerek yaptığı bir ziyaret. Bir defa bunu öyle koymamız lazım. İsrail-Filistin bölümünü söylemiyorum. Özellikle Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti, ziyaretin bu özelliğini görmemiz lazım. Ama şimdi bunu bir tarafa bırakarak İsrail-Filistin'e bakarsak şimdi şöyle, yani Biden her Amerikan başkanı gibi aslında İsrail'i sonsuza kadar destekleyen, sonuna kadar destekleyen bir başkan. Ama bunun ötesinde de bunu belki daha dürüstçe, daha açık söyleyen bir kişiliği var. Yani ben Siyonistim, ben en iyi Siyonistim falan gibi lafları bile var. Hatta yani bir İsrail olmasaydı, İsrail bizim o kadar işimize yarıyor ki, bir İsrail olmasaydı bile biz bir tane İsrail yaratmak zorunda kalırdık diye açıkça konuşmuş bir kişi. Şimdi bu açıdan baktığımızda İsrail-Filistin tarafıyla ilgili olarak herhangi bir yeni bir şey söz konusu değil. Belki sadece şunu söylemek mümkün. Ama onu belki de ziyaretin tümünü değerlendirirken söylemek daha doğru, ama şimdiden söyleyelim. Yani bir anlamda mecbur kalarak yaptığı bir ziyaret ve belki çok dile getirilmeyen bir özelliği de var. Belki temel özelliği o değil ziyaretin, ama önemli, göz ardı edilmemesi gereken bir özelliği de 2022 Kasım'ında yapılacak seçimler Amerika'da. Yani niye mecbur kaldı? Muhtemelen biraz da bunun yüzünden mecbur kaldı. Çünkü Amerika'daki popülaritesi son derece yerlerde sürünüyor. Şimdi buraya yeniden gelerek bir anlamda yine İsrail'e olan desteğini vurgulayarak buna belki de hani ters yönden bir katkıda bulunmak istedi, ama ne kadar başarılı olduğu tartışmalı. Evet. Sonuç olarak İsrail Filistin açısından herhangi yeni bir şey yok. Mevcut durum devam ediyor. Mevcut durumu hatta diğer demokratlardan, diğer eski demokrat başkanlardan daha farklı belki bir durumu var. Bir nüansı belirtmek lazım. Bunu bildirilerde falan söylemedi, ama iki yerde bunu gördük. Bir tanesi şu, Cidde'deki konuşmasında iki devletli çözümden bahsetmekle birlikte, yeni durumun göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Buna işaret etti. Yeni durum nedir? Yeni durumu iki ana başlıkta özetleyebiliriz. Bir, biz Kudüs'ü tanıdık arkadaşlar, geçmiş olsun size, Filistinler, Araplar. Kudüs'ün İsrail'in tümüyle bölünmez başkenti olduğunu tanıdık. Şeyimizi de orada taşıdık. Dolayısıyla size geçmiş olsun dedi. Üstü kapalı. İki, iki devletli çözümü ama yine de dile getirdi. Fakat Lapid'le olan Kudüs deklarasyonunda bunu sadece kendi görüşü olarak belirtti. Yani tarafların görüşü olarak değil. Yani Lapid iki devletli çözüm lafının altına dahi imza atmadı o deklarasyonda. O Biden'ın belirttiği bir görüş olarak ileri sürdü. Biliyorum herhalde, yani Filistin'le ilgili olarak bir ziyaret etti. Belki onu da söyleyelim. İşin magazin bölümü, ama zaten aslında İsrail ve veya Filistin dediğimiz coğrafyaya yapılan resmi ziyaretlerin iki boyutu var. Bir tanesi Türk makamları da aynı şeyi yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet yetkililerde görüşmeleri, gerçek anlamda görüşmeleri İsrail devletiyle, İsrail dediğimiz yapıyla yapıyorlar. Turistik ziyaretleri ise Filistin tarafıyla yapıyorlar. Evet, Biden da aynı şeyi yaptı. O da işte Kudüs'ün 15-20 dakika güneyindeki Betlehem'e geçti ve orada İsa Mesih'in doğduğu belirtilen yerde kurulmuş olan Doğuş Kilisesi'ni ziyaret etti. Bir de Abbas'la bir 35-40 dakikalık bir görüşme yaptı, bir basın toplantısı yaptı. Orada da Abbas da çocuklara şarkı söyledi şeye karşı, yani tamamen ve Biden'da işin ilginci 3 gün kaldığı İsrail'de tümüyle siyasi mesajlar verirken orada yalnızca işte hani karşısında bir belediye yönetimi varmış gibi, işte Doğu Kudüs'te şu hastaneye şu yardımı yapacağız, yaptık falan gibi laflardan ileri gitmedi. Ama gitmedi. Tabii ki gönlünü almak için yine bir iki devletli sözüm lafını dillendirdi. Belki evet. İsrail ve Filistin'le ilgili söyleyebileceğimiz bölüm bu kadar.
Bu kadar, evet. Peki gelelim Suudi Arabistan'a. Tabii orada İran da var. Onu da mutlaka katacağız. Suudi Arabistan daha çetrefilliydi. Çünkü kendisi başkan seçilmeden parya yapmaktan bahsetmişti. Gerçekten çok ağır. CIA rapor yayınladı. Tabii Suudi Veliaht Prensi de çok yani şahane bir isim olduğu için değil. Fakat tabii o kadar çok değerler üzerinden atıp tuttuktan sonra hem bir yandan Suudi Arabistan'ı İsrail'le normalleştirme, bir yandan işte OPEC gündemi, petrol gündemi, enerji krizi derken ve üstelik Kaşıkçı cinayeti boynunda asılı, hakikaten çok sinir bozucu kendisi açısından. Suudi Arabistan ve Cidde ayağında nasıl değerlendirmek gerekiyor? Siz ne gördünüz?
Şimdi ona belki başta söylediğim şeye dönelim isterseniz. İki şeyi vurgulamak isterim. Bir tanesi, buna bir tarihsel kronoloji içinde bakalım. En azından son iki başkanın bölgeye yaptığı ziyaretlere bakalım. Yani Obama'nın Türkiye ve Mısır'a yaptığı ne kadar şaşalı bir şeydi. Gerçi ondan sonra tabii ki Orta Doğu'nun yeniden restorasyonuna yol açtı ama önemli olan o dönemdeki prestiji çok yüksekti Obama'nın ziyaretinde. Hem Türkiye'de hem de Kahire'deki karşılanışı ve çok büyük umutlar bağlandı. Yanlış veya doğru. Bu başka bir şey. Trump belki öyle değildi. Yani Trump hani şey değildi ama Trump da yine şaşalı bir şekilde karşılanmıştı.
Evet.
Suudi Arabistan'da ve folklorik gösterilerle bayağı da ben biraz da belki başkaları...
Kılıç kalkan.
Bunlar. Evet, kılıç kalkan. Bizim kılıç kalkana benzer ekipler karşılanmıştı. ama daha önemlisi Trump en azından bütün dünyaya kendi halkına şu mesajı verdi. Ya bu ben bak bunlar beni karşılıyorlar ve bunlara da üstelik 400 milyar dolara yakın 300 küsür milyar dolarlık silah satıyorum ben demiş.
Evet.
Şimdi Biden'ı kıyasladığınızda Biden peki bölgede ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Yani Veliaht Prens bütün diğer liderlerin tümünü, 8'ini de karşıladı protokol olarak. Son derece yaptı. Bunu ise Mekke valisine karşılattı. Yani protokol olarak doğru bir şey yaptı belki ama Suudi Arabistan ama diğer 8 kişiyi farklı şekilde karşılarken bir tek Amerikan başkanını bu şekilde karşıladığın zaman bir anlamda aslında hakaret etmiş oluyorsunuz.
Evet.
Yani
evet,
prestiji bu kadar yerdeydi. Şimdi bu bir. İkincisi niye mecbur kalarak yaptığı bir ziyaretti? Şunun için. Çünkü o da bizim Cumhurbaşkanımız gibi son derece ileri laflar söylemişti. Hem Bin Salman, Muhammed Bin Salman hem de Suudi Arabistan hakkında ve Suudi Arabistan tecrit edeceğini şeyde de asla ikili görüşme yapmayacağını sizinle ve sizin bir parya muamelesi yapacağını açık bir şekilde deklare etmişti. Şimdi bunu aslında ama dediğim gibi bu yüzden ayak diledi ama sonunda gelmek zorunda kaldı. Şimdi niye gelmek zorunda kaldığını da söyledi ama bunu da kendisi bizzat kendisi Washington Post'ta bir makale yazdı 10 Temmuz'da biliyorsunuz. Orada şöyle mazeretini şöyle bildirdi. Dedi ki aynen okuyorum ben. Başkan olarak ülkemizi güçlü ve güvenli tutmak benim işim. Rusya'nın saldırganlığına karşı durmalıyız. Kendimizi Çin ile mücadele için en iyi yere konumlandırmalıyız. Tüm dünya için daha çok istikrar adına çalışmalıyız. Bunların hepsini yapabilmek için bu çıktılara katkıda bulunabilecek ülkeler ile doğrudan çalışmalıyız. Suudi Arabistan bu ülkelerden birisi dedi. Yani bir anlamda ben evet bu adama bu kadar hakaret ettim, şey yaptım. Görüşmeyeceğim dedim ama işte ben bütün dünyanın ve Amerika'nın iyiliği için gidiyorum demeye çalıştım ama bu tabii ne kadar etkili oldu belli değil. Şimdi buradan tamam buraya geldi de ne istiyordu aslında? Yani bu tavizi verdi ama şüphesiz çok ciddi bir taviz vermiş oldu Suudi Arabistan'a ama peki bu tavizi verirken ne beklentisi vardı? Yani hiç şüphesiz iki temel beklentisi vardı. Birisi Rusya ile olan ve Çin ile olan mücadelesine katkıda bulunabilmek için enerji fiyatlarında gerilemeyi sağlamak için petrol üretim artışı istiyor. Hiç tartışmazdı. Yani böyle bir amacı vardı.
Evet.
Bir ikincisi de Suudi Arabistan İsrail normalleşmesine özellikle ivme kazandırmak istedi. Hadi bir üçüncü amacı da başkaları dilendirdiler ama yani ben ona zaten hiçbir zaman çok ihtimal vermiyorum. Arap Orta veya Orta Doğu NATO'su tesisi böyle evet. bir şey mümkün değil ama onu da açarız. Bu iki konudan bağımsız değil bunlar da. Şimdi bir tanesi bir defa petrol üretim artışına ilişkin somut hiçbir şey alamadı.
Evet.
Çok net olarak bu. Hani diyorlar ki işte efendim Suudi Arabistan 11-12 milyar dolar milyon varil günlük üretimini 13 milyon varile çıkartmaya söz verdi. Ama bu zaten yeni bir şey de değil ve 4-5 yıllık zaman diliminde çıkartacak bunu.
Evet,
dolayısıyla
evet.
orada somut bir şey vermedi zaten. Hatta
evet.
Hatta öyle bir şey ki şöyle bir durum var bu konuda. Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan sonra yaptığı açıklamada da zaten petrol üretim konusu Cidde zirvesinde özel olarak tartışılmadı dedi. Biz ve OPEC artı sistemi yürürlükte ve buna göre piyasanın ihtiyaçlarını da takip ederek çalışıyoruz dedi.
Evet, OPEC artı da Rusya ile olan bir
şey daha var
sistem.
Çok önemli. Bana sorarsan en önemli konusu buydu zaten şeyin. Bu Suudi Arabistan'a gelişinin. Bir tane bir şey daha var aslında sonuç bildirisinde Cidde kalkınma ve güvenlik gibi hani böyle
evet.
bir şey. Güvenlik ve kalkınma zirvesi nihai açıklamasında diyelim. Onun 7. maddesinde bu konuya değinildi aslında. Yani bu çok gözden kaçtı ama şöyle oradakini de okuyayım. Çünkü hani isteyenler dinleyenler net olarak fikir sahibi olsun. Liderler yani bu 10 lider yani 6 Arap Körfez İşbirliği Kalkınma Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülke artı Ürdün, Irak, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri. Liderleri ayrıca OPEC'in petrol piyasalarının tüketicilerin ve üreticilerin çıkarlarına hizmet edecek ve ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde istikrara kavuşturmayı amaçlayan çabalarına dikkat çekti. OPEC artının Temmuz ve Ağustos aylarında üretimi arttırma kararını memnuniyetle karşıladı ve Suudi Arabistan'ı övdü. Suudi Arabistan'ın OPEC Plus üyeleri arasındaki fikir birliğine varmadaki lider rolünden dolayı öldü. Yani aslında bizzat Biden'ın imza attığı bildirinin kendisi Suudi Arabistan'ın daha doğrusu petrol üretim konusunun ve artışı konusunun, muhtemel artış konusunun OPEC Plus sistemi içinde olduğunu kabul etmiş oldu. Ben çok uzatmadan biraz detaya girdik ama yani şimdi OPEC Plus nedir diye bakarsanız 13 tane OPEC üyesi var. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Başını Suudi Arabistan çekti. Ama bir de 10 tane bunlara 10 tane de ülkeyi ekliyorlar. Ve bunlar arada bir ortak karar alıyorlar bu konuda. Şimdi bu 10 ülkedeki tabii en önemli ülke Rusya. Yani
Rusya.
Özetlersek ve basitleştirerek söylersek Cidde zirvesinin bizzat nihai bildirisi dahi Suudi Arabistan ve Rusya çerçevesinde bu üretimin belirleneceğini kabul etmiş oldu.
Teslim etmiş oldu evet.
Evet aynen doğru. Öyle oldu.
Benim dikkatimden kaçmış, çok teşekkür ediyorum buna. Peki diğer şeyler yani evet normalleşme ve Arap statüsü bu konuda da dışladı ve İran var tabii burada.
Evet. Şimdi şöyle belki orada da şunu söyleyebiliriz. Şimdi bir defa normalleşme yani Amerika'da kendi halkına seçimler için satabileceği bir konu daha vardı aslında. Hani İsrail'e desteği dışında. O da yine İsrail'le ilgili olarak İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesine ivme vermekti. Şimdi ona bakmamız lazım. Eğer onda başarılı olduysa bu zirveden gene bir şeyler almış demektir.
Evet.
Yani aslında böyle değerlendirmek lazım. Doğrusu yani,
sivil uçuşlar var burada. Sivil uçuşlar.
Evet, şöyle söyleyelim. Şimdi bu Körfez ülkeleriyle Suudi Arabistan dahil İsrail arasındaki ilişkiler yeni değil. Yani masa altından yürüyordu. Yarı alev, yarı gizli yürüyordu. Hatta tabii ki Suudi Arabistan özellikle Kuveyt'i bunun dışında tutuyorum. Körfez ülkelerinin dışında ama Suudi Arabistan da bu işi adeni olarak yapmamaya gayret eden ülkeler arasındaydı. Fakat yine de 2020 Kasım'ında hatırlarsınız da şeyin yeni yapmakta olduğu turizm veya resortuna Neom adını verdiği ziyaret etti Trump ve giderken de Netanyahu'yu beraberinde götürüp Muhammed Bin Salman'la görüştüğü güçlü bir şekilde iddia edildi. Halen de bu iddialar devam ediyor. Yani Suudi Arabistan bunu resmi olarak şekilde yalanladı ama bunun alenileştirilmesine ve bu haberin İsrail tarafından sızdırılmasına sinirlendi. Şimdi dolayısıyla bunlar yeni şeyler değil. Daha da ileri şeyler aktarılacak. İkinci olarak bu hava sahasını kullanma meselesini ilk kez de yapmıyor. Bu fiilen o. Birkaç kez yapıldı. Ama tabii ki şu an bir ileri adım atıldı. Suudi Arabistan dahil her bütün ülkelere bu sivil havaalanı açıldı. Eğer dolayısıyla Suudi Arabistan böyle bir şey vermiş oldu Amerika'ya ve İsrail'e. Eğer hani somut olarak ne aldı derseniz, belki sadece bunu aldı dersiniz, ama bu tek başına bu kadar sınırlı bir şey, yani bütün bu ziyaretin hele hele tarihsel olarak değerlendirdiğimizde hani artı hanesine çok da yazılacak bir şey de değil.
Çok peki çok şey, az evet, çok az vaktim kaldı. Şu sadece birkaç cümleyle o yüzden sormak istiyorum. Yani gerçekten Amerika'nın Orta Doğu'daki düşüşünün başlangıcı diyebilir miyiz? Çok mu iddialı olur?
Tabii şimdi bu başlamıştı ama bakın kısaca söylemeye çalışayım. Aslında bu Amerikan bölgedeki, dünyadaki aslında Amerikan hegemonyasındaki gerilemenin bu zirve bir anlamda gerilemeyi gösteren önemli bir şey daha oldu. Aslında böyle bir özelliği var. Çünkü bu neden? Bu Arap ülkeleri, tümü de Amerikan kampında olan Arap ülkeleri, Amerikan başkanının, Amerikan devletinin istediği neredeyse hiçbir şeyi vermediler. Ve ve İran, gerek Rusya'yla gerekse de Çin ile olan ilişkilerinde geri adım atmayacaklarını net bir şekilde de ortaya koydular.
Evet.
İkincisi, belki bir de son olarak şunu söylemek lazım. Tabii zaman içinde sınırlı şeyler söyleyebiliyoruz ama bu gezinin bir özelliği de, yani Amerika'nın insan hakları edebiyatının bir daha neredeyse rezil edildiği bir ziyaret oldu. Çünkü bu gezide normal vatandaşın bütün dünyada aklında kalan şeylerden bir tanesi ısrarla gazetecilerin sorduğu, Amerikan başkanına sorduğu, bu adama paraya dediniz, bu ne yaptı, bir daha adam öldürürse ne yapacaksınız sorularıydı. Artı bunun yanı sıra hem Filistin'de hem de Cidde'de gazetecilerin sorduğu Şirin Abu Akile'nin, aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Şirin Abu Akile ile ilgili ne yaptınız, ne yapacaksınız sorularına hiç kimseyi tatmin eden cevaplar vermiş olmasıydı diyebiliriz sanıyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Böyle çok koşturdum sizi hızlı hızlı ama çok değerli oldu.
Geniş bir konuydu, evet.
Evet, genişti. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kalın.
Evet, araştırmacı yazar Emir Aşnaz'ın değerlendirmelerini aldık. Hakikaten Amerika'nın Orta Doğu'da ve dünyadaki görünümü açısından çok dikkat çekici bir tur olduğunu not düşmek lazım. Tabii diğer ülkeler de Biden'ın bu turundan kendi mesajlarını alacaklar ve atacakları adımlarda da bağlantılı olacak belki bunlar. Arkadaşlar bizim için La Darice Yugoslavio diye bir şarkı seçmişler. Ben dinlememiştim. En azından vaktimiz kalmadı ama birazcık çalarlar diye umuyorum. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.